Ayrım 24.
Sabancı Üniversitesi'ne basketbol, voleybol ve tenis oynanabilecek iki sahaya sahip bir adet 1600 metrekarelik kapalı spor salonu ile basketbol, voleybol, tenis ve squash salonlarına sahip 5631 metrekarelik ve 1200 seyirci kapasiteli bir adet kapalı spor merkezi bulunmaktadır. Üniversite bunlara ilave olarak kampüs içinde 25.000 metrekare açık spor sahalarıyla gençlerin gelişimlerinde en önemli ihtiyaçlarından birisi olan spora da önemli bir yer ayırdığını göstermekte. Üniversitemizde 900 kişilik gösteri sanatları merkezine ilave olarak fakültelerde 380, 350 ve 170 kişilik 3 adet ve üniversite merkezinde de 200 kişilik 1 adet konferans salonu, 84'er kişilik 6 adet büyük derslik, 44 adet 20'şer kişilik sınıflar ve 100 adetten azla farklı disiplinlere yönelik laboratuvarlar bulunuyor. Öğretim elemanlarımız için kampüsümüz içinde 2004 yılında 32 ilaveyle 102 adet 2, 3 ve 4 odalı lojmanlarımıza ek olarak tüm çalışanlarımızın çocuklarına yönelik maksimum 75 çocuk kapasiteli bir de kreş yapıldı. Öğrenci etkinlikleri kapsamındaki 33 öğrenci kulübüne sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarını sürdürebilmeleri için mekanlar da dahil destek sağlanmakta. Sabancı Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin yarısı burslu. Burslu olmayanlar yıllık öğretim için 10.500 ABD doları dolayında öğrenim parası ödüyor. Fakat bir öğrencinin yıllık maliyeti 18.000 ABD dolarından aşağıya değil. Bu nedenle Sabancı topluluğu Sabancı Vakfı aracılığıyla 10.600 ABD doları ödeyen öğrencilerin her biri için 7.500 ABD doları, burslu öğrenciler için 18.000 ABD doları tutarındaki öğretim masrafını her yıl karşılamak durumunda. Sanatsal etkinlikler için üniversite merkezinde 5-6 odadan oluşan toplam 30 kişi kapasiteli seramik atölyeleri, piyano ve diğer müzik enstrümanları için 4 adet çalışma odası, her biri 12'şer kişilik 3 adet çalışma odasına ilave olarak Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi binasında 30 adet çeşitli atölye mevcuttur. Üniversiteye ait Karaköy Minerva Han'da bulunan Kasa Galeri'de ise özellikle genç sanatçıların çalışmaları sergilenmekte. Açık anlatımıyla iyi bir üniversite için bina yapmakla iş bitmiyor. Esas olan iyi bir kampüsü iyi bir üniversiteye çevirecek olan kaliteli öğretim elemanlarını ve başarılı öğrencileri üniversiteye cezbederek kaliteli eğitimi sağlamak. Sabancı Üniversitesi'nin şansı Sabancı ismine olan güvene de dayalı olarak daha ilk yıldan itibaren üniversite seçme sınavlarında en önde gelen başarılı lise öğrencilerinin Sabancı Üniversitesi'ni tercih etmeleridir. Yabancı dil eğitimine önem veren Sabancı Üniversitesi, Türk gençlerinin üniversite eğitimi için yabancı ülkelerden öğrencilerin Türkiye'ye eğitime gelmelerine imkan verecektir. Sabancı ailesi olarak Sabancı Vakfı şemsiyesi altına yurdun 53 yerleşim yerinde ortaya çıkardığımız 112 kalıcı esere ek olarak eğitim konusundaki çabalarımızı taçlandıran Sabancı Üniversitesi'ni ailemizin bu ülke eğitimine en değerli hediyesi olarak kabul ediyoruz. Bu üniversite örnek olacak, benzer teşebbüslere davetiye çıkaracak ve yıllar boyu yaşayacak. Hem de daha iyiye giderek. Aynen başka ülkelerdeki 100, 200, 300 yıllık üniversiteler gibi. 7. Bölüm: Sanayide Kurumlaşma. 59. Sanayide Kurumlaşma. Sanayide kurumlaşma konusu, hızlı gelişen ve hızlı değişen pazar şartlarına ve talebe uyabilecek güçlü sanayi üretimi mümkün kılabilecek biçimde sanayicinin teşkilatlanması sorunudur. Üretimin ilk safhasında sermaye, teknoloji ve işçilik tek bir kişinin şahsında toplanmıştır. Bu kişi sanatkardır. Para gücünü, şahsi becerisini alet veya makine kullanarak değerlendirip satar. İkinci safha küçük sanat ve küçük sanayi safhasıdır. Bu safhada sermaye, teknoloji ve işçilik nispi bir önem kazanmaktadır. İşletme dışından sermaye, teknoloji katkısı, işçi kullanma söz konusudur. Fakat işletmeye hakim olan sermaye değildir. Gene de işletme sahibinin şahsi beceri ve katkısıyla üretim yürütülebilmektedir. Nihayet üçüncü safha büyük sanayi faaliyeti safhasıdır. Bu safhada sermaye bir kişi veya grubun elinde olsa bile yönetimde profesyonel kişiliğin ağırlığı artmaktadır. Ayrıca çok sayıda işçi kullanımı söz konusudur. Günümüzün pazar şartları sanayi kuruluşlarını ülke içinde olduğu kadar ülke dışında ve uluslararası düzeyde rekabete itmektedir. Sanayi üretimle rekabet en ileri teknolojide en iyi kaliteyi ve en ucuz maliyeti sağlamakla mümkündür. Bunun için de sanayide büyümek, belli büyüklüğün altına düşmemek gerekir. Sanayide büyüme daha çok sermayeyi, daha çok ve ileri teknolojiyi, daha kaliteli profesyonel yönetici ve kalifiye işçiyi gerektirmekte, bunların kullanımını zorunlu kılmaktadır. İşte bütün bu şartların sağlanması sanayide kurumlaşmaktadır. Türkiye'nin sanayileşme çabalarının yeni olması, maddi altyapı yetersizliği kadar insan altyapısının da eksikliği sanayide kurumlaşma konusunun önemini arttırmaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türklerin sanayi konularda bilgisizliği ve iktisadi güçsüzlüğü dolayısıyla Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında temel sanayi kuruluşlarının devlet öncülüğünde başlatılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Önceleri daha çok tarım ve ticaret alanlarında faaliyette bulunan Türklerin sanayiye ve hele büyük sanayiye geçmeleri bu sahada yatırım yapmaları 1950'ler sonrasının olayıdır. Tarım ve ticaret faaliyetinden sanayiye geçen müteşebbis, Türkiye'ye uzun süre sermayedar yönetici olarak sanayi faaliyeti yürütmek zorunda kalmıştır. Sanayi yatırımların büyümesi kademeli olarak tek kişilik sermaye sahipliğinden aile veya aileler sermaye gruplarının ortaya çıkmasına ve nihayet çok sahipli sanayi teşebbüslerin doğmasına sebebiyet vermiştir. Teknoloji ve yabancı para bulma konusundaki ihtiyaçlar az da olsa yabancı sermaye ile işbirliği yolunu açmıştır. Sermayedarın gelişen teknoloji ve gelişen iş hacmi karşısında üretim, yönetim, finansman ve pazarlama konularının hepsini birden gözetemez hale gelmesi sonucunda da profesyonel yöneticilik doğmuştur. Unutmamak gerekir ki bütün bu gelişmeler Türkiye'de son 20-25 yıllık dönemde gerçekleşmiştir. Bir yandan hızla artan nüfusun getireceği ek talep, öte yandan mevcut nüfusun gelir artışının da tahrik ettiği daha iyi yaşama özlemini yarattığı talep, bunlara ilave olarak Türkiye'nin dış ticaret dengesini sağlayabilmesi için hızla arttırmak zorunda olduğu ihracatı, üretimde kısa zamanda çok büyük bir artışı gerekli kılmaktadır. Üretimde hızlı artış sadece nicelik bakımından değil, nitelik bakımından da önem taşıyan bir konudur. Sıhhatli üretim, ekonomik büyüklükteki kuruluşlarda en ileri teknolojiyle en düşük maliyette üretim demektir. Bu ise bizi yeniden sanayileşmede kurumlaşma sorununun önemine getirmektedir. 60. Kurumlaşmaya ve yöneticinin önemine inanırım. Sanayileşmenin ilk döneminde sermayedar müteşebbis yönetici aynı kişiydi. Ekonomi geliştikçe sermayedar müteşebbis aynı kişi kaldı ama bunların yanında profesyonel yönetici diye yeni bir ihtiyaç ortaya çıktı. Ekonomimiz batının sanayileşmiş ülkeleri düzeyine doğru yaklaştıkça bir başka gelişme daha olacak, sermayedar ayrılacak, müteşebbis de profesyonel olacak veya başka ifadeyle müteşebbis yönetici aynı kişi olacak. Yöneticiler veya yönetici niteliğindeki kişiler proje hazırlayacak, bu projeyi uygulamak için sermayedar bulacak veya halka açacak, projeyi gerçekleştirecek. İşte bu dönem firmalarda müesseseleşme dönemidir. Modern yönetici sanayide gelişmenin, firmalarda müesseseleşmenin müjdecisi sembolüdür. Fakat sanayi bir olgunlaşma safhası geçirmeden modern yöneticinin her şeye hakim olmasına imkan yoktur. Yöneticilik bir eğitim, tecrübe ve ortam işidir. Başka ülkelerde böyle olmuş, Türkiye'de de sermayedarlar, müteşebbisler işlerinin başında çalışmaktan vazgeçsinler, bütün işleri yöneticilere terk etsinler demekle bir günde her şeyi değiştirmek mümkün değildir. Batılı ülkeler sanayileşmede nasıl bizden 150-200 yıl önde ise, tabii olarak modern yöneticinin batıda güçlenmesi, sorumluluk bilincinde yetkilerinin gelişmesi de bizden yıllarca önce olmuştur. Bizim sanayileşmemizin yakın yıllarda ortaya çıkışına rağmen, bugün modern yöneticiler fabrikalarımızda çok geniş yetkilerle çok önemli sorumluluklar üstlenmekte, başarılı örnekler vermektedir. Bu örneklerin gelişmesine paralel olarak modern yöneticiye talep artacaktır. Sabancı ailesi olarak 60 yıldır sanayiciyiz. Bu arada 22 bin dönüm toprağa sahip 4 büyük çiftliğimizde tarım yapıyoruz. Kaliteli tohum yetiştiriyoruz, ileri tarım teknikleri uyguluyoruz. Kısacası biz sadece büyük sanayici değil, Türkiye'nin en büyük çiftçi ailelerinden de biriyiz. Babamız Hacı Ömer pamuk işçisi olarak kader çizgisinde yürümeye başladığında Adana şehrinde çiftçi çubuğu ve de o zamanki ölçülerde fabrikaları olan, ithalat, ihracat ve ticaret yapan 10 kadar Müslüman ve 1 o kadar da gayrimüslim varlıklı aile vardı. Yıllar geçti, aile reisleri yaşlandı veya öldü. Bu işletmeler teker teker dağıldı. Zaman içinde babamla sanayi ve bankacılık işlerinde birlikte yola çıkan ve ailemizin sahip bulunduğu varlıktan belki de daha fazla varlığı olan 5 aile kalmadı. Onlar da değişik sebeplerle küçülüp gitti. 1974 yılında Sabancı ailesi olarak İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldiğimizde Bizans'tan bu yana İstanbul'dan binlerce Türk ailesi ve gayrimüslim aile gelmiş geçmiştir. Korkarım bunlar arasında Sabancılar da eriyip gitmesin şeklinde ifade edilen endişenin üzerinden 40 yıl geçti. O günlerde ekonomiye hakim olan 40-50 ailenin de birçoğu aile reisinin ölümü, yaşlılığı, aile fertlerinin anlaşmazlığı veya konjonktür sebebiyle bugün eriyip kaybolmuş bulunuyor. Bütün bunların ardında bir gerçek var. Bugüne kadar genç Türk ekonomisinde başarı hep bir kişinin becerisine, gayretine bağlı kalmış. Grup çalışmasına, müesseseleşmeye alışamamışız. O bir kişinin çocuğu yok ise ölümüyle her şey bitmiş. Çocukları var ise birliği, dirliği koruyamamaları halinde dağılmışlar. Bir neslin kurduğunu öbür nesil yıkmış. Zorluklarla kurulan, büyük fedakarlıklarla tüttürülen bacalar yok olmuş. Sadece aileler varlıklarını kaybetmemiş, esas büyük faturayı millet ödemiş. Sabancı ailesi bugüne kadar başarılı olabildi ve gelişebildiyse bunun sırrı babamız Hacı Ömer'in ölümünden sonra Sabancı kardeşlerin birbirlerine kenetlenmeleri, tek bir yumruk olarak faaliyetlerini sürdürmeleridir. Ama insanın belli bir ömür süresi vardır. İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Kurduğumuz sanayi tesislerinin, tarım işletmelerinin daha da gelişmesini, dünya ölçüsündeki kuruluşlar haline gelmesini istiyorsak, bunları müesseseleştirmek, kurumlaştırmak zorundayız. Müesseseleşme veya kurumlaşma devamlılığın temel şartıdır. Bunun yanında sermayedar ile profesyonel yöneticinin bütünleşmesini, dünyadaki gelişmelerin, ilerlemelerin işletmelerde uygulanmasını kolaylaştırır, bunu sağlar. 1985 yılında buna karar verdik. Yeddi emanetimizde olan Sabancı kuruluşlarını bizlerden sonra daha da geliştirerek, büyüterek yönetecek kadrolara daha çok yetki ve sorumluluk dağıtmak ve kuruluşları güçlü birer kuruma dönüştürmek arayışına girdik. İlk olarak aile fertlerinden müteşekkil Sabancı Holding Yönetim Kurulu'nda 5 Sabancı kardeşin yanında 2 üst yöneticinin üye olarak görev almasını sağladık. Sabancı topluluğuna dahil kuruluşları 5 grup halinde yöneten ve bu grupların başkanlığını yapan 5 Sabancı kardeş, Sabancı ailesinin genç üyeleriyle profesyonel yöneticiler arasından seçtikleri grup başkan yardımcılarını yetiştirmeye ve sorumluluklarının bir bölümünü yardımcılarına devretmeye başladı. Yönetim kurulunun altında teşkil olunan Planlama ve Yönlendirme Konseyi, Sabancı ailesinin genç fertleriyle topluluğun yönetiminde önemli sorumluluklar üstlenen profesyonel yöneticilerin bir arada çalıştıkları ve Sabancı topluluğunun gelişmesine önemli sorumluluklar üstlenen yeni bir kuruluş halinde işledi. Bütün bunları daha bol, daha sağlıklı üretimin, daha çok insana iş ve daha çok insana aş sağlamanın ve kuruluşlarda bilgi birikiminin artışı suretiyle devamlılığın temel şartı gördüğümüz için severek yaptık. Kurumlaşmanın bir günde olup biten veya bitecek bir iş olmadığını gördük. Müesseseler yaşayan varlıklar. Zamanla büyüdükçe ihtiyaçları değişiyor. Zaman içinde ekonomik ve sosyal şartlar değişiyor. Gelişmeler karşısında kurumlaşma işinde uzmanlaşmış bir firmanın yardımının yararlı olacağını gördük. Yurt dışında bu konuda deneyim kazanmış, değişik ülkelerde olan biteni izlemiş bir uluslararası danışmanlık firmasıyla anlaşma yaptık. Firma Sabancı ailesini ve Sabancı topluluğunu inceleyerek, ailenin ve topluluğun özelliklerini dikkate alarak bir kurumsallaşma projesi geliştirdi. Bu projeyi benimseyerek proje çerçevesinde Sabancı topluluğunu aile yönetiminden profesyonel yönetime geçirecek düzenlemelerde iyileştirmeler yaptık. Bu arada geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için holding bünyesinde bir insan fidanlığı kurduk. Çağdaş uygulamalar ve eğitim tekniklerinden yararlanarak özel eğitim programları hazırlandı. Sınavla seçilen 60'ar kişilik gençler 1,5 yıl süren özel eğitime tabi tutuldu. Her biri yurt dışında en iyi okullarda master veya doktora derecesi alan gençlerden bu programlara katılmak için gelen başvuru taleplerinin sayısının fazlalığı bizi şaşırttı. Programlar devamlı hale geldi. İlk programlardan yetişenler kısa sürede topluluğa dahil şirketlerde üst yönetimde görev almaya başladı. Bu gelişmelerden mutluluk duyuyoruz. Kurumsallaşma toplulukta insan kaynağı zenginliği yaratıyor. Genelde topluluğa dahil kuruluşlarda üst yönetim için dışarıdan eleman arama ihtiyacını hiç duymadık. Tepeye tırmanan elemanlar toplulukta yetişti. Bunun avantajı kurum kültürüne aşina kişilerin topluluktaki hakimiyetidir. Son yıllarda beklenmedik olaylarda toplulukta ortaya çıkan beklenmedik boşlukları bu nedenle sarsıntısız doldurmak mümkün olabildi. Kardeşimiz rahmetli Özdemir Sabancı'nın menfur cinayet sonucu kaybından 2 gün sonra büyük acımıza rağmen onun geride bıraktığı sorumlulukları üstlenecek kadroları bulup düzenlemeleri yapabildik. Aynı şekilde kardeşimiz rahmetli Hacı Sabancı'nın tedavisi imkansız hastalık sonucu zamansız kaybını takip eden 2 gün içinde sorumluluklarını üstlenecek yeni kadrolar belirlenebildi. Tabii ki kişiler çok önemli. Tabii ki böyle kötü kayıplar hem aile için hem topluluk için önemli kayıplardır. Ama kurumsallaşma müesseselerin kişiye bağımlılıktan kurtulmasını, müesseselerin gücünün artmasını sağlıyor. Unutmayınız, kişiler fani, müesseseler devamlıdır. 61. şirket aileye göre şekillenemez. Sadece Türkiye'de değil, Batı ülkelerinde de sanayi ve ticarette büyümenin ilk aşamasında aile şirketleri ortaya çıkmış, aile şirketleri büyümeye öncülük etmiştir. Sadece Türkiye'de değil, Batı ülkelerinde de bugün aile şirketi olarak etkinliğini sürdüren gruplar vardır. Fakat sadece Türkiye'de değil, Batı ülkelerinde de aile şirketleri kurumsallaşma arayışındadır. Kurumsallaşma arayışı başka şey, kurumsallaşmayı gerçekleştirmek başka şeydir. Önemli olan sarsıntısız biçimde aile şirketi yapısından kurumsallaşmaya geçebilmektir. Fakat kurumsallaşma denilen şey bir grubu doğuran, büyüten, yaşatan, ön plana çıkaran, ailenin tüm fertlerinin kurum bünyesinden tasfiyesi, kurum dışına itilmesi, kuruma girmelerinin yasaklanması demek değildir. Ama bu gene demek değildir ki, ailenin tüm fertleri, becerileri ve eğitimleri dikkate alınmadan mutlaka üst düzeylerde yönetici koltuğuna oturtulacaktır. Beksa'da Sabancı ailesiyle ortaklık ilişkisi bulunan Belçika'nın ünlü Beckard ailesinden Baron J.C. Welch İstanbul'a geldi. Beckard ailesinin kurumsallaşma yolunda şirket aile ilişkilerini nasıl düzenlediği konusunda yapılanları anlattı. Baron J.C. Welch'in annesinin babası, Dede Beckard şirketinin kurucusu. Şu anda Baron J.C. Welch kurumsallaşan şirkete ailenin tepe temsilcisi. Baron J.C. Welch diyor ki, şirketlerin aile için önemi ailenin yatırımlarına yüksek bir verim sağlamalarıdır. Aile fertleri şirketin veriminden temettü olarak sağladıkları gelirle yaşamlarını istedikleri biçimde sürdürebilirler. Bunun ötesinde aile fertlerinin tamamı mutlaka ve mutlaka şirketlerde kendilerine bir koltuk, bir iş arama yanlışlığına düşmemelidir. Bu şirketler için faaliyet göstermemektedir. Aile fertleri çalışma konusunda iddialıysalar herhangi bir başka iş yerine bu iddialarını ispat edebilirler. Başarılarını sergilerler, yükselirler. Ve belki o zaman bu yeteneklerini gören kendi kurumlarının tepe yöneticileri herhangi bir profesyonel yönetici gibi onları kuruma davet edip onların becerilerinden yararlanma arayışına girebilir. Bu açıklamalardan sonra Baron J.C. Welch kurumsallaşmaya çalışan bir aile işletmesinde aile fertleri için şu tavsiyeleri ortaya koyuyor. 1. Şirket her şeyin önünde gelir. Aile yararı şirket yararının önüne geçemez. Ailenin menfaati diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece şirketin menfaati vardır. Aile fertleri pasif olarak değil, aktif olarak şirketin başarısı için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. 2. Eğer ailenin herhangi bir üyesi kurumsallaşmakta olan şirkette görev alıyor ise şunu bilmelidir ki, vazifesi şirkete hizmet etmektir. Aileye değil, şirkete hizmet için şirkette görev almıştır. Ailenin bir ferdi olarak değil. 3. Kurumsallaşmakta olan aile şirketinde, kurumsallaşan aile şirketinde aileyi tek bir lider temsil eder. Bu lider en iyilerin ikincisi olamaz. En iyilerin birincisi olmak zorundadır. Bu liderin liderlik gücü iyi günlerde değil, kriz dönemlerinde, zor dönemlerde işe hakim olmasıyla ortaya çıkar. Bu lider ilkelerden ödün vermemek, hatır gönül dinlememek, şirket yararını aile bağlarının üzerinde tutmak zorundadır. 4. Kurumsallaşmak isteyen veya kurumsallaşan şirket yönetim kurullarında sadece iş konuşulur. Aile meseleleri, aile ilişkileri hiç konuşulmaz. İşlerin aile bağlarına veya fertlerine etkisi hiçbir şekilde tartışılmaz, dikkate alınmaz. Bu dört ilkeye ek olarak Baron J.C. Welch'in tavsiyeleri arasında sözünü ettiği bir iki nokta daha var. Bakınız J.C. Welch diyor ki, aile işletmeleri kurumsallaşmak istiyor ise ilk iş olarak aile fertlerinin icra noktalarından yönetim ve denetim kurullarına çekilmesinde yarar vardır. Çünkü aile fertlerinin hem sorumluluk taşımaları hem de kendilerini denetlemeleri zordur. Aile işletmeleri kurumsallaşmak istiyor ise, aile fertlerinin veya gruplarının ana şirkette iş yapan yan kuruluşlar oluşturmalarına ve bu ilişkilerin geliştirilmelerine izin verilmemelidir. Ana şirket aile fertlerinin kuracakları yan şirketleri beslememelidir. Her aile üyesi şirketler kurup iş yapma hakkına sahiptir. Ama aile şirketi dışındaki müşterilerle. İşte bunlar Baron J.C. Welch'in anlattıkları. Ben çok şeyler öğrendim.